Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbağımızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu programda yine biz kulların, insanların sorumluluğu, mesuliyet vazifemiz, sorumluluk vazifemiz, kulluk vazifemiz, bunu anlatmaya devam edeceğiz. Ve tabii ki farklı sorumluluklarımızın farklı kademeleri var. Gerek en başta Yüce Rabbimize karşı, sonra efendim kendimize karşı, ailemize karşı ve akrabalarımıza karşı, toplumun zayıf kesimlerine karşı, bütün topluma karşı, hatta hayvanlara, çevreye karşı, bitkilere karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımızın işte daha Cenab-ı Hakk'a karşı olan sorumluluğumuzdan başlayarak, ki aslında diğer sorumluluklarda hep Cenab-ı Hakk'a sorumluluğun bir alt başlıklarıdır, onun içerisindedir aslında. Bunların neler olduğunu öğrenmek, bilmek, onun peşinde olmak ve bunların da yerinde, vaktinde düzgün bir şekilde yerine getirilmesi. İnsan baktığımız zaman sorumluluğu sürekli olan bir varlık olduğunu görüyoruz. Ve insanın sorumlulukları kendisini yaratan Rabbinden başladığını da söyleyebiliriz. İnsanın ilk ve en büyük sorumluluğu kendisini yaratan, kendisini insan olarak halk eden Rabbine karşı olmalıdır. Mesela Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede bu sorumluluğumuzu şöyle dile getiriyor. Tabii de çok açık ayet-i kerimeler var. Ve ma halaktul cinne vel insi illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler. Yani bana karşı olan kulluk vazifelerini sorumluluktan yerine getirsinler diye yarattım. Ve Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar hep insana Rabbine karşı sorumluluğu hatırlatan ayetlerle doludur. Bunlar içerisinde İbrahim Suresi'nin 52. ayet-i kerimesinde de şöyle buyuruluyor. İşte bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar. Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir, belağıdır. Cenab-ı Hakk'ın bir bildirisidir, bir fermanıdır. İşte bu ayet-i kerimeyle ortaya konan bu kulluk sorumluluğumuz, kulun kendisini yaratan Rabbinin varlığını ve birliğini kabul ederek ona ortak koşmadan inanmasıdır. İnancının gereği olan hayat tarzını benimsemesi, Allah Teala'nın koyduğu sınırları koruması, emir ve yasaklarına riayet etmesi, dahası bütün bunları kuru bir mecburiyet duygusuyla değil de samimi bir mesuliyet hissiyle yerine getirmesidir. Rabbini ve ona olan sorumluluklarını daima hatırında tutması, bu şuurla yaşamasıdır. Bu bilinçle yaşadığı zaman elde edeceği mükafat ise Allah Resulü tarafından şu şekilde bildirilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz bin Cebel ile binek üzerinde yolculuk yapmaktaydı. Hazreti Muaz, Efendimiz Aleyhisselam'ın çok değer verdiği ve çok önemli vazifeler verdiği bir seçkin sahabedir radıyallahu anh. Beraberce yolculuk yapıyorlar. Yol arkadaşına Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin diye soruyor sevgili peygamberimiz. Muaz bin Cebel, Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek karşılık veriyor. Efendimiz Aleyhisselam, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı insanların ona kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır buyurdu. Sonra devam etti ve şöyle buyurdu. Bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerinde hakkı nedir bilir misin? Muaz yine sözü Efendimiz Aleyhisselam'a bırakınca Allah Resulü, kulların Allah üzerindeki hakkı da Cenab-ı Hakk'ın onlara azap etmemesidir buyurdu. Buhari ve Müslim'de geçen bir rivayet. Yani Cenab-ı Hak yine ayet-i kerimelerde bizde bir alışveriş yaptığını bildiriyor. Sonra ahitleştiğini bildiriyor. Yani sözleştiğini bildiriyor. Buyuruyor ki işte evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ey kullarım, siz bana verdiğiniz kulluk sözünüzü yerine getirin. Ben de size olan işte efendim rububiyet, Rabbik sözümü yerine getireyim. Siz kulluk yaparsanız ben de kulluğunuzu kabul eder ve size efendim işte cennete götürürüm. Nimetler ikram ederim. Dünya ahiret mutluluk size lütfederim. Tezkuruni ezkurkum. Siz efendim beni anarsanız ben de sizi anarım. Yani bana dua edersiniz, duanızı kabul ederim. İşte Allah derseniz ben kulum derim. İbadet ederseniz ibadetinizi kabul ederim. Benim için bir iş yaparsanız mükafatını veririm. Böyle. Yine inna Allah heştara minel müminine enfusahum ve emmalehum beenne lehumul cennet. Allah Teala mümin kullarıyla bir diyor alışveriş içerisindedir. Yani onlara bir alışveriş yapıyor. Ey mümin kullarım, sizler malınızı canınızı benim yoluma adayın, yolumda feda edin, ben de size karşına cennet vereyim diye bir alışverişten bahsediyor. Dolayısıyla bu hadis-i şerifte de aynı şekilde eğer diyor kullarım benim onlar üzerindeki olan bu rububiyet hakkıma, Rablik, onları yaratma, yaşatma, nimet verme, bu tür haklarımı beni birleyerek, benim tek ilah olduğumu bilerek, hiçbir şeyi bana ortak koşmamak suretiyle o inançlarını sahih bir halde, o inanca sahip olarak yerine getirirlerse, ben de onlara azap etmeyerek veyahut da azabın da ötesinde onları cennetle mükafatlandırarak karşılığını vermiş olurum buyuruyor. Yine bir defasında Cebrail Aleyhisselam'ın bir insan suretinde gelerek sorduğu ihsan nedir sorusuna Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmendir. Sen onu görmesen de o seni görmektedir. Cevabı Allah'a olan sorumluluk bilincini yaşatmanın sırrını özetlemektedir. Allah'a karşı sorumluluk bilinci yaşamak, kişinin Allah'tan geldiğinin, ona ait olduğunun ve nihayetinde ona döneceğinin farkında olmasıdır. Zaten ihsan da bize bu duyguyu vermektedir. Yani sen Allah'ı göremezsen de Allah seni mutlaka görüyor. Biz Yüce Rabbimizi göremesek de onun bizi gördüğünde hiç şüphe yok. Dolayısıyla bu bize neyi, bu duygu bize neyi efendim öğretiyor? Biz efendim Allah'tan geldik, o bizi yarattı. Yine efendim bütün her şeyimize ona aitiz. Hani inna lillah ve inna ileyhi raciun olduğu gibi biz Allah'ınız, Allah'tanız ve Allah'a dönüyoruz. Ve yine nihayetinde de Allah'a döneceğimizin farkında olmak. Aslında Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı ihsan tarifi bize sürekli bu şuuru, bu bilinci aşılamaktadır. Ne zaman ve nerede olursa olsun her şeyi gören, duyan ve bilen Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu kul hatırında tutmalıdır. Bu bilinçle hayatına yön vermesi, attığı her adımı bu şuurla atması ve tüm amellerini bu idrakle yapmasıdır. Onun dilediği gibi bir kul olarak yaşayıp razı olacağı şekilde ona kavuşmaya çalışmasıdır. Değerli, kıymetli dinleyenlerimiz, demek ki bu sorumluluğumuzun birinci basamağı ve en önemli tarafı Rabbimizi tanımak, Rabbimize karşı olan kulluk sorumluluğumuzun farkında olmak ve onun istediği şekilde bir kul olmaya çalışmak. Yine Allah'a olan bu kulluk sorumluluğumuzun yansıması olarak yine efendim kişinin kendisine karşı da sorumlulukları vardır. İnsan bedeninin ve ruhunun ihtiyacını karşılayarak kendisine gereken özeni göstermekte de yükümlüdür. Çünkü bu da bir emanettir. Yani ruhumuzda, bedenimizde yine bize verilen bir emanettir ve ona karşı da bir sorumluluğumuz söz konusudur. Sevgili Peygamberimiz ashabına da gerekli gördüğü durumlarda bu sorumluluğu hatırlatmıştır. Nitekim sahabeden Abdullah bin Amr Allah'a daha yakın olma arzusuyla her gün oruç tutmaya çalışıyor, gecelerini de namaz kılarak geçiriyordu. Bu halinden haberdar olduğunda Allah Resulü ona şunları söyledi. Ey Abdullah, duydum ki gündüzleri oruç tutup geceleri namaz kılıyormuşsun. Sakın böyle yapma. Çünkü bedeninin senin üzerinde hakkı vardır, gözlerinin senin üzerinde hakkı vardır ve eşinin de senin üzerinde hakkı vardır. Rabbine karşı sorumlu olan insan, onun emaneti olan bedenine karşı da sorumludur. Bu nedenle insan kendi varlığına, bedenine iyi bakmalı. Onun yeme, içme, dinlenme gibi ihtiyaçlarını zamanında görmeli ve sağlığına dikkat etmelidir. Aynı şekilde manevi ihtiyaçlarının olduğunu unutmamalı. Ruh sağlığını da korumalıdır. Ruh sağlığının temini öncelikle Allah'a ortak koşmadan tam bir teslimiyetle inanmayı gerektirir. Çünkü gönüller ancak yaratılışının doğasına uygun olan İslam ile ve Allah'ı anmakla huzur bulur. Yani Cenab-ı Hak tabi Kur'an-ı Kerim'de hem beden sağlığımızla alakalı hem de ruh sağlığımızla alakalı bize neler yapmamız gerektiğini öğretiyor, teşvik ediyor. Tabi bununla alakalı ilimler de ortaya çıkmış durumda. Diyelim ki işte tıp ilmi olabilir, başka efendim ilimler olabilir. Bunlar da işte insanın bedenin sağlığı nasıl olur, ne şekilde devam eder, korunur hastalıklara karşı. Onunla ilgili de daha detaylı bilgiler vermektedir. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu yönde özellikle hıfzus sıha dediğimiz yani sıhhatı koruma istikametinde talimatlar söz konusudur. Özellikle yemeler, içmeler, neye yenilmesi gereken şeyler, yenilmemesi gereken şeyler. Bunlar hepsi hem beden hem ruh sağlığımızı temine yönelik yönlendirmelerdir, telkinlerdir. Tabii ama özellikle de yani ruh sağlığımızı ne şekilde, huzurumuzu, mutluluğumuzu ne şekilde temin edebiliriz? Bununla ilgili de ayet-i kerimelerde telkinler yer almaktadır. Bunların başında işte insanın efendim tabiatına uygun olan İslam dininin gereklerini yaparak kişinin mutlu olacağını ve yine Cenab-ı Hakk'ı anmak suretiyle de kalplerin gerçek mutluluğa ereceği de ayet-i kerimede dile getirilmektedir. Ra'd suresinin 28. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ Onlar ki iman ettiler ve kalpleri imanla Allah'ın zikriyle huzura erdi. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ Şunu unutmayınız ki, agah olunuz ki kalpler ancak gerçek mutluluğu ancak Allah'ın zikriyle bulabilirler. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler gerçek huzuru elde edebilir. Dolayısıyla o ruh sağlığını sağlamada İslam'ın emirlerini yerine getirme, haramlarından kaçınma, Cenab-ı Hakk'ı zikretme, namaz ibadeti ve diğer efendim zikirlerle bunun çok önemli olduğu anlaşılmaktadır. Hayatının devamı kendisinden istenen amellerini yerine getirebilmesi ve zamanı geldiğinde de emanetini sağlıkla teslim edebilmesi kişinin bedenen ve ruhen sağlıklı bir hayat sürmesiyle mümkündür. Bunlara özen gösteren kişiyi hayatı için vazgeçilmez olan aklını, dinini, malını ve şerefini koruma sorumluluğunu da yerine getirmiş olur. Kendine karşı görevlerini yerine getiren insan, diğer sorumlulukları da yüklenmeye hazır hale gelir. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Ayeti gereği, ailesinin hem bugününü hem de geleceğini düşünmek, Müslümanın diğer sorumluluk alanlarından birini teşkil eder. Kişinin en yakın çevresini oluşturan aile, toplumu meydana getiren en küçük birim ve eğitimin başladığı yer olması bakımından da önemlidir. Sağlıklı ve huzurlu bir toplum ancak böyle bir ortamda yetişen bireylerden ve bu bireylerin oluşturduğu ailelerden meydana gelir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır buyurarak hayırlı bir insan olmanın aileye karşı tutumla alakalı olduğunu ifade etmiştir. Sorumluluklar sahip olunan haklarla ilişkili olduğundan bu iki kavram yani sorumluluk ve hak kavramları birlikte düşünülmeli ve hakların sorumlulukları doğurduğu dikkate alınmalıdır. Zira insanların birbirleri üzerindeki hakları onların karşılıklı sorumluluk alanlarını oluşturmaktadır. Bu durum aile içinde geçerlidir. Aile içinde her ferdin belli rolleri ve bu rollere uygun maddi ve manevi hak ve sorumlulukları vardır. Efendimiz Aleyhisselam, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır buyurarak, eşlerin birbirleri üzerinde hakkı olduğunu bildirmekte ve bu haklara saygı gösterilmesini de istemektedir. Hanımların daha hassas yaratılışta olduğuna dikkat çekerek onlara iyi davranmayı Efendimiz Aleyhisselam tavsiye etmektedir. Yani bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam, kadınlar eye kemiğinden, kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiği de biraz eğiktir. Eğer onu düzeltmeye kalkışırsan kırılır ama kendi haline bırakırsan o şekilde kalır. Dolayısıyla siz efendim onları güzel bir şekilde onlara muamele ederek onların o yapılarını dikkate alarak o şekilde huzurlu bir aile hayatı yaşamaya çalışın diye bir Efendimiz'in hadis-i şerifi var. Hatta bu hadis-i şerif yani biraz hakiki anlamıyla da yorumlanmıştır ama burada Efendimiz'in bir temsili bir anlatım yaptığı da söz konusu olabilir. Dolayısıyla yani o şekilde onların, hanımların, Cenab-ı Hak onları hangi özellikle yarattıysa, hangi onlara efendim hanımlık vasıfları verdiyse, psikolojik yapılar neyi gerektiriyorsa, onu iyi tanıyıp ona göre muamele etmek huzurlu bir aile hayatı içinde önemlidir. Efendimiz bunu bize öğretmektedir. Yine birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermek, mutluluklarını, hüzünlerini paylaşmak, zorlukları birlikte göğüslemek suretiyle her konuda birbirine destek olan eşler sevgi ve saygı çerçevesinde muhabbet dolu bir aile ortamı oluşturur ve kendileri üzerinde hakkı olan çocuklarını bu nezih ortamda yetiştirirler. Onların eğitim, barınma, giyim ve yeme içme gibi maddi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra onlara güzel ahlak aşılama, duygusal ve ruhsal destek sunma, dini sevdirme, kulluğu öğretme gibi manevi sorumluluklar da yüklenirler. Zira dinimizde her ne kadar sorumluluğun bireyselliği, ferdiliği esas olsa da anne ve baba bülüğ çağına ermemiş çocuklarının yaşantısından sorumlu tutulmuştur. Efendimiz Aleyhisselam bir anne babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras ona İslam ahlakını, Kur'an ahlakını öğretmesidir. İşte çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman onlara abdesti, namazı, güzel böyle ibadetleri öğretin. 10 yaşına geldiği zaman mutlaka yapmalarını sağlayın diye bunu bize öğretmektedir. Ve çocukların öyle İslam ahlak üzere yetiştirmelerinin anne babanın sorumlu olduğunu yine bildirmektedir. Ayet-i Kerime'de ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanları taşlı olan ateşten koruyun. Bu ayet-i kerime gelince sahabe-i kiram sordu Efendimiz Aleyhisselam'a ya Resulallah biz kendimizi Allah'a iman ederek, namazımızı kılarak ve dikkatli davranarak korumaya çalışabiliriz. Peki çocuklarımızı, ehlimizi, aile efradımızı ne şekilde koruyacağız diye sorduklarında Efendimiz Aleyhisselam onlara güzel Allah'ın dini öğretirsiniz. Haramları, helalleri öğretirsiniz. O çerçevede onları terbiye edersiniz. Onlar da eğer Allah'ın dinine uygun hareket ederlerse onlar da cehennem azabından korunmuş olurlar diye anne babaya çocuklarını İslam ahlakı üzere terbiye etmeleri vazifesini vermektedir. Yine insanın sorumluluklarının önemli bir bölümü anne ve babasıyla ilgilidir. Zira kendilerinin her türlü ihtiyacıyla ilgilenerek daima onlara rahat bir hayat sunma gayretinde olan ana babalar, çocukların üzerinde en çok emeği olan insanlardır. Bu nedenledir ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine hiçbir şekilde ortak koşulmamasını emrettikten sonra, hemen sonra anne babaya iyilik edilmesini istemiştir. Resul-i Ekrem'e gelerek iyi muamele görmeyi en çok kimin hak ettiğini soran adama Allah Resulü 3 defa annen, annen, annen cevabını vermiş, sonra baban, sonra da sırasıyla sana en yakın olanlardır diyerek insanın öncelikle anne babasına karşı sorumlu olduğunu hatırlatmıştır. Kişi kendisini dünyaya getiren, şefkatle besleyip büyüten, nazını çeken ve onu türlü zorluklara katlanarak yetiştiren ebeveynine karşı daima saygılı olmalı. Onlara iyi davranmalı. Kendilerine diye değer verdiğini her fırsatta belli etmelidir. Özellikle yaşlanıp ilgiye çok daha muhtaç hale geldiklerinde kendilerine karşı hassas davranmalı. Onları asla incitmemelidir. Allah Teala'nın bu konudaki emri gayet açıktır. İsra Suresi 23. ayet-i kerimede Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onların üzerine şefkat merhamet kanatlarını indir ve onlara güzel sözler söyle. İrhamhuma kema rabbeyani sagira. Onlar ya Rabbi küçükken bizi ne şekilde şefkatle, merhametle sardılar, sarmaladılar, yedirdiler, içtilerse ya Rabbi şimdi onlara da o şekilde hem dünya hayatında yaşadıkları sürece merhametle muamele eyle, hem de vefatlarından sonra ya Rabbi onlara ahirette de rahmetle muamele eyle diye dua etmemizi de istemektedir. Peygamber Efendimiz yüce yaratanın rızasının anne babayı hoşnut etmekten geçtiğini bildirmiştir. Cenab-ı Hakk'ın rızası anne babanın rızası, Cenab-ı Hakk'ın gadabı, öfkesi anne babanın öfkesine bağlıdır. Efendimiz Aleyhisselam böyle buyuruyor. Evladın maddi anlamda da ebeveynini koruması ve onları kimseye muhtaç etmemesi gerekir. Zira kişi eşi ve çocuklarına olduğu gibi anne babasına bakmakla da yükümlüdür. Efendimiz bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter buyuruyor. Bu sözleriyle Efendimiz putperest olan annesinin kendisini görmek isteğiyle yanına geldiğini söyleyen Hazreti Ebubekir'in kızı Esma'ya onunla ilgilenmesi gerektiğini bildirerek farklı din ya da inançlara mensup olmalarının anne babaya olan bu sorumluluğu düşürmeyeceğine dikkat çekmiştir. Zaten ayet-i kerimelerde de Cenab-ı Hak ister efendim Müslüman olsun, ister müşrik veya kafir olsun, bir anneler çocukların onlara karşı evlatlık vazifesini yerine getirmeleri, onlara iyilikle sahip çıkmaları ve onlara iyilik yapmalarında zaten ayet-i kerimelerde açıkça dile getirmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizlere özellikle ayet-i kerimedeki ben sizleri efendim bana kulluk için yarattım buyurmuş olduğu şekilde bu hayatta boşuna gelmediğimiz, başıboş olmadığımız, abes olarak yaratılmadığımız, Allah'a kulluk yapmak üzere yaratıldığımız, Allah'a karşı büyük bir sorumluluk duygusu içinde olmamız gerektiği ve yine o sorumluluğun diğer alanlara da efendim yansıyan boyutlarıyla bunların farkında olup bunları yerine getirmeye çalışan bizleri güzel kullar eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.